Confident Diş Kliniği, BUP ve Maltepe Belediyesi'nin sunduğu Cycling Talks başlıyor.
Selamlar herkese. Ne habersiniz beyler?
İyidir abi, senden ne haber?
Selamlar. Aziz hocam,
selamlar.
İyi akşamlar, merhabalar. Selamlar tekrardan.
Aziz hocam, bir puanla bonusu toplamışsın. Tebrik ederim.
Teşekkürler vallahi, 314 TL. Vallahi kimse yok değil mi? Daha rahat konuşayım. Öptüler yani.
İyice havaya atılan para ya.
Ya ben şey, araba limitleme var bende. Hani 88'e limitlemiştim orada. Hani ben de biraz sınırlarda gezmişim. Herhalde bayır aşağı giderken de o hani hız limitlesen bile gaz kendiliğinden hani araba akıyor ya.
Zaten artı eksi %10 olayı da o yüzden. Hani 80'e sabitle, artı eksi %10'da kurtar diye aslında.
Aynen, ben sınırda gidince işte limitin de sınırı. Sorun oldu. Teşekkürler. Bu arada Onur yok değil mi? Onur'a şeyi söyleyecektim de, bu Zwift ile ilgili yazmış. Burada mı bakayım? Yok sanırım.
Daha gelmedi.
Aynen, tamam. Gelirse yardımcı olmaya çalışalım ona da. Bir iki dakika daha bekleyelim. Sonra başlarız isterseniz.
Tamamdır.
Geliyor musun Özgür abi bu akşam Zwift'e?
9.30'da değil mi?
9.
Gelmeye çalışacağım.
30 değil sanki. Çeyrek aynı. 1 saat 12 dakika var gözüküyor.
Toplantıdan sonra bir setup'ı kurabilirsek. Bir arkadaşa bir trainer toplamaya çalışıyorum da.
Hı hı.
Onu söz verdim. Onu toparlayayım. Ondan sonra gelebilirsem geleceğim.
Tamamdır abi. Söz vermek önemli tabii. İnsanlar sözleri tutmalı.
Değil mi? Söz vermek kolay değil abi.
Şimdi evet abi.
Ay Allah'ım ya. Çok alem adamsınız ya.
Bugün ne konuşalım derseniz, bugün Çeşme yarışıyla ilgili biraz bahsedelim istedim. Bir de bu takım programıyla ilgili neler yazdık, neler yapacağız. Hani programın mantığı nedir? Bunları konuşalım istedim ama.
Aynen. Bir de benim bir sorum olacak ya. O takım planına falan geçtiğimizde, o zaman yeri geldiğinde sorarız. Yani tamam. Yapabildiğimiz bir şey var. Onu bir söyleyelim biz de. Ona göre acaba nasıl değiştirebilir miyiz, değiştiremez miyiz, yoksa yapmayalım mı, yanlış bir şey mi yapıyoruz diye. Onu sorarım. Yeri gelsin o zaman sorayım şimdi. Duble yapmayalım.
Tamamdır abi. Şey, benim iPad şarjı taktım bugün. Şimdi okulda çok şarjı bitti. %2 falan. Oraya gelene kadar da iPad'in şarjı dolar. Oradan ben de programı açar bakarım. Telefonda olmayabilir program çünkü.
Tamam abi, harikasın. Süper.
İsterseniz yavaş yavaş başlayalım.
Tamam.
Hala gelen oluyor ama nasıl yapalım? Hadi son bir dakika.
Başlayalım hocam, biz zaten geç kalan Spotify'da dinler ya.
Tamam o zaman. Dediğim gibi bugün hem Çeşme yarışı hem ona yönelik yazdığımız antrenman programını konuşmayı planlıyorum. Çeşme yarışı bildiğim gibi 2-3 senedir düzenli olarak yapılan, nispeten hani diğer yarışlarla kıyaslandığı zaman kaliteli bir Gran Fondo yarışı diyebiliriz. Katılımı genelde çok yüksek oluyor. Biliyorsunuz yapılma amaçlarından biri de çocuklara yardım, bisiklet alıp çocuklara yardım, gelirinden belli bir miktarını kesilip çocuklara yardım yapılması. Bu sebeple zaten hani ekstra bir insanlar katılmak istiyor haliyle. Yarışımızda bildiğiniz gibi her Gran Fondo'da gibi, çoğu Gran Fondo'da olduğu gibi hem uzun hem bir kısa parkurumuz olacak. Kısa parkurumuz ve uzun parkurumuzda bu sene birkaç tane değişiklik var. Bilmiyorum, inceleme fırsatınız oldu mu, ama kısa parkurda son rampa, E5 rampasından sonra bir normal şehre doğru yavaş yavaş düzlük, yani hafif böyle bir yalancı düzlükle beraber finişe geliyorduk. Bu sene ufacık bir rampa daha eklemişler anladığım kadarıyla. Yarışımız 63 kilometre olacak. Kısa parkurdan bahsediyorum şu anda. Toplam elevasyonumuz da 700 küsürdü ama bir notlarıma bir daha bakmaya çalışayım. Sanki 723 diye. 752'ymiş, pardon. Yanlış olmasın. Şu anda benim baktığıma göre hani liste bayağı kalabalık duruyor. Kısa parkur gerçekten yoğun olacak gibi duruyor arkadaşlar. Yani yine her sene olduğu gibi Çeşme yarışı kalabalık olacak diyebiliriz. Eklenen kısımla ilgili de şöyle söyleyebilirim. Bir 30 metreden 150 metreye çıkılacak. Aşağı yukarı 2-3 kilometrede olacak. Yani çok ciddi bir rampa mı? Hayır, ama uzun ve sürekli bir rampa diyebiliriz. Yani böyle %2'lik, %3 eğimlik bir kısım eklenmiş. Yani nasıl olur? Orada artık gruplar elenir mi? Zannetmiyorum. Çünkü zaten oraya kadar yine biraz sonra anlatacağım bir ilk rampamız var. Sonra bir E5 rampamız var. Buralarda zaten gruplar artık oluşmuş olacaktır. O ilk iki rampadan sonraki gruplardan sonra muhtemelen artık bir kopma olmaz. Bulunduğunuz gruba tutunup finish'e geleceksinizdir. Çeşme yarışı ilk başlangıcı biraz sıkıntılı olan bir yarıştır. Parke taşla şehir içinden gideriz. Daha sonra yaklaşık yarışın 1,5-2 kilometresinde, yani neutral start daha verilmeden önceki kısımda, maalesef son 3 sene olan şeyi durumu anlatıyorum ben size. Belki bu sene değişmiştir, hani yapmışlardır, bilemiyorum. Orada bir mazgal sorunu yaşıyoruz biz 3-4 senedir. Buraya genelde o mazgalları kapatmak yerine yeşil bu halı saha, yapay halı sahalardaki halılardan koyuyorlar maalesef. Bu da şöyle bir sorun yaratıyor. İlk işte 100-200 neyse bisikletçi geçtikten sonra o halılarda kayma yaşanabiliyor. Ve maalesef düşmeler yaşanıyor. Hatta geçen sene uzun parkurda bizim takımdan Ahmet abimiz orada sağlam bir takla atmıştı. Hem de hızla, çok hızlı olmamasına rağmen. Yani orada bir mazgal sorunumuz var. Ümit ediyorum ki düzelmiştir bu sene. Ama düzelmediyse de lütfen dikkatli olalım. Hani hatta ben geçtiğimiz senelerde orada hani çok... Yani sizin yapmanızı önermedim bir şey ama biz hani mazgal tehlikesi olduğu için hemen bisikleti zıplatıp kaldırımdan geçmiştik orada riske girmemek için. 2 sene önce de orada yine bir kaza olmuştu. Bu kazayı atlamak için yine kaldırıma çıkmıştık. Hani o kısma dikkat edin. Zaten yarışında ilk başları olduğu için hani orada çok fazla bir süre kaybedecek durumunuz olmaz. Hani güvenliğe dikkat edelim o konuda. O kısımdan sonra yolumuz sıcak asfalt başlıyor ve gerçek start muhtemelen her sene olduğu gibi yine bu sene de orada verilecektir. Start başladığı zaman yarışımız hafif böyle bir eğimle, %2'lik bir normalden yani düz gibi gözüken yalancı düzlük dediğimiz bir eğimle başlar. Orada tempo yüksek olur yeni başladığı için. Ama orada çok fazla bir kopma olmuyor. Grup genelde birleşik bir şekilde bir 10 kilometre, 12 kilometre yaklaşık gitmeye başlıyor. Tam yarışın 12. kilometresinde, daha doğrusu 10. kilometresinde böyle bir dar bir yola giriliyor. İşte o sırada pelotonun önünde olmak çok iyi olacaktır. Çünkü yol çok daralıyor. Orada da hafif hafif tırmanışlarımız başlıyor. Tempo yükseliyor. Burasının önemli olma kısmı şuradan geliyor. Bu dar yoldan sonra sol tarafa döndüğümüz anda bir duvar geliyor. Yani duvar demeyelim ama %5'lik bir rampa diyeyim ben. Ama kısa ve orada çok sert çıkıldığı için duvar diyorum. Yoksa hani eğimden dolayı değil. Yaklaşık o rampamız hani 2 dakika sürüyor, sürmüyor. Ama son 3 senedir kısa parkurun ön grubu bu rampada belli oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bu rampayı atlattığınız grupla finish'e geliyorsunuz. Bundan sonra kopmak zor oluyor. Orası 2 dakikalık bir rampa olmasına rağmen, yani 2 dakikalık bir rampada normalde bir insanı koparamazsınız. Hani çok çok seviye farkı olması lazım. Ama oradaki insanların kopma sebebi bizim o dar yola girdikten sonra çok yüksek tempo çevirmemiz. Yani biz o rampaya insanları zaten yüksek nabız getiriyoruz. Ve zaten sizin nabzınız yüksek olduğu için o 2 dakikayı tutunamıyorsun. Yani şu an başlasak düşük nabızda 2 dakika nabzınız yükselene kadar zaten rampa bitmiş oluyor. Ama siz o rampaya maksimumlarınıza yakın bir eforda geldiğiniz zaman işte o 2 dakikayı veremiyorsunuz. Bu sebeple eğer ön grupta yer almayı planlıyorsak ya da iyi bir pozisyonda yer almayı planlıyorsak, bu rampadan önceki dar olan yola döndüğümüz zaman o sıcak asfalttan sağ tarafa doğru 10. kilometrelere denk geliyor bu yaklaşık olarak. Dar yola girdiğimiz zaman ön pozisyonlarda olmamız gerekiyor. Çünkü eğer orada geri pozisyonda kalırsak rampaya çok az bir mesafe kalıyor ve orada da tempo yüksek olduğu için biz kendimizi öne atmaya çalıştığımız zaman zaten yüksek olan nabzımız iyice yükseliyor ve bu sefer o rampada, rampaya önde bile girsek maalesef grupla beraber tutunma şansımız pek kalmıyor. Dediğim gibi bu rampa seçici oluyor. Burada favori grubu burada belli oluyor. Bu rampadan sonra iniş çıkışlar başlıyor. Sonrasında yine bir E5 rampası dediğimiz, yani sıcak asfalt, 2-3 şeritli yolda bir çıkışımız var. Yaklaşık bu da hani kilometrelerin 2-3 aşağı 5 yukarı değişebilir. Lütfen hani öncesinde parkuru siz de gezersiniz. Ben kendi yarıştığım zamanlardaki tecrübelerimden anlatıyorum şu anda. Yaklaşık olarak 35. kilometrede, 36. kilometrede bu dediğim rampa başlıyor. Böyle tatlı tatlı çıkıyorsunuz. Hani dediğim gibi bu ilk rampadan sonraki kısım olduğu için burası. Artık buradaki grubunuzdan pek kopacağınızı zannetmiyorum. Bizim için burada ilk önemli kısım 10. yani 12. ilk 10 ile 15 kilometre arasındaki kısım. Orada eğer güzel bir tempo tutturursak ve grubumuzdan kopmazsak muhtemelen yarışın sonuna kadar o kısımda geleceğiz. Yarışın son bölümünde de şehrin içine doğru giriyoruz. Çok güzel bir bölüm. Orada yol kalitesi çok iyi. Son finişe gelmeden önceki 2 kilometreden önce çok kısa bir rampamız oluyor. Yani rampa demeyelim ona ama 20-30 saniyelik böyle bir çıkış eğimi var. Orada da yüksek tempoda kaçış denemeleri her sene olur. Hatta yaklaşık 3 ya da 4 sene önce biz takım olarak ön grupta çok kalabalıktık. Bir arkadaşımız orada kaçırmayı denemiştik. 30 saniyelik bir rampa gibi gözüküyor. Ama hemen ardından çok sert bir iniş başlıyor. Normal finiş düzlüğüne son 2 kilometre iniyorsunuz. O yüzden o 20 saniyelik kısımda önünüzdeki adamla çok mesafe açarsanız inişte onu yakalamak için çok büyük risk almanız gerekiyor. O yüzden o son kısımlara da dikkat edelim. Benim dediğim kısım bu finişe inen düzlük kısmı. Yani kaç olur bu mesela yarışımız 63 kilometre dedik. 62. 61. kilometrelerden bahsediyorum. Otellerden böyle bir baba oluyor. Baba, siz ne diyorsunuz ona? Yuvarlak baba deniyor ama Bursa'da. İstanbul'da ne denemiyorum. Böyle yuvarlak bir ne diyelim? Bir yardımcı olsun bana bu konuda. Kavşak diyelim. Yuvarlak bir kavşak.
Kavşaktan bahsetmiyorsun değil mi diyecek.
Vallahi kusura bakmayın. Şimdi Bursa'da herkes baba diye o kavşağı. Ben de baba diye kalmış. Kavşak diyelim. Yuvarlak bir kavşaktan sola doğru çıkış başlıyor. Dediğim gibi 20 saniye 30 saniye sürüyor bu. Hani çok kısa ve rampada sayılmaz. Ama orada bir an böyle insanların uyuması yüzünden dalgınlığı yüzünden kaçış olabilir ve kaçan kişiyi yakalamanız gerçekten zor olacak. Çünkü 20 saniye full tempo verecektir öndeki ve sonrasında da aşağı yukarı 1 dakikalık bir çok sert iniş var. Hani orada pedal çevirin çevirmeyin hiç fark etmez. Çok hızlı bir sürat olacaktır. Ve o inişten hemen sonra artık son 1,5 kilometreye girmiş oluyorsunuz. Yani o 20 saniyelik kısımda eğer uyursanız rakibiniz muhtemelen gidecektir. O yüzden zaten yarışın her zaman son 3 kilometresi, 5 kilometresi çok çok daha uyanık olmak gerekiyor. Çok çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu hamleler çünkü hani ufacık çok güzel bir grupla giderseniz ama oradaki bir 2-3 saniyelik bir dalgınlığınızla beraber ön grubu kaçırabilirsiniz. Aynı şekilde o kısımlarda uzun parkurdan insanlar muhtemelen olmayacaktır. Ön gruptan bahsediyorum ama arka gruplarda kalırsanız yarış içinde belki uzun parkurdan rakipleriniz de orada olabilir. O kısımda da 20-30 tane eklediğim rampada da o kişilere dikkat etmek gerekiyor. Geçen seneki yarışta mesela uzun parkurdan bahsediyorum. Uzun parkur finali yapılırken orada kısa parkurdaki kişiler yüzünden o 20 saniyelik kısımda mesela birinci olan sporcu o biraz da onun faydasını kullanarak kaçış yapmıştı. Hani engel olmuştu diğer sporcular. Ama bizim kısa parkurda böyle bir sorun olacağını çok düşünmüyorum. Yani uzun parkuru yakalayabileceğini çok zannetmiyorum kısa parkur yarışmacıların. Çünkü onlar biraz daha uzak mesafe gidecekler. 90-100 kilometre tarzında. Şu an tam kilometreyi notlarıma bakamıyorum. Dediğim gibi kısa parkurla ilgili şu anlık notlarım bunlar. Dediğim gibi en önemli kısım bizim buradaki 10 ve 15. kilometredeki o seçici 2 dakikalık rampamız. Şu ana kadar anlattıklarımla ilgili soru sormak isteyen varsa alabilirim şu an sorularını.
Soru yok hocam ama ekleyebilirim. Yani Çeşme'de tabii. Biliyorsunuz bir sene kadar kaldım. O parkurlu ben haftada 2-3 defa dönüyordum. Şimdi Çeşme tarafında bu bahsettiğiniz lokasyonlara dikkat edilmesi gereken ve çok tehlikeli birkaç nokta var. Öncelikli olarak şimdi startın verildiği yani Çiftlikköy'deki o mazgallardan bahsettiniz. Mazgallar çok tehlikeli. Direkt olarak tekerin girebileceği açıda ve genişlikli duruyor. Zaten orada bağırırlar mazgal diye. Sakın orayı pas geçmeyeyim, çapraz yapayım diye düşünmeyin arkadaşlar. Çaprazda yapamıyorsunuz. Bayağı mazgalın içine doğru sürüklüyorlar grup sizi. Orada mümkünse zıplamaya çalışın ya da sağınız solunuz boşsa çapraza girmeye çalışın ama dediğim gibi çok tehlikeli çünkü grup oraya kadar hiçbir şekilde bölünmüyor. Hep beraber o Çiftlikköy'e giriyorlar. Daha sonra o dar asfalt dediğiniz yer, ovacık dediğimiz yol. Bu delikli koya bağlanan yer. Orası hakikaten çok dar. Hani 2-3 bisikletçi yan yana gelemiyor. Orada %3, %4 tatlı bir eğim var. Orada zaten grupla beraber hızlı bu şekilde gidersiniz. Orada problem olmaz. Duvar dediğiniz rampada muhtemelen %8, %9 eğimli. Toplasan dediğiniz gibi 2 dakikalık bir rampa. Orada çok fazla bir şey olmuyor aslında. Siz zorlamaz ama o rampaya girerken 90 derecelik bir açıda yol bitiyor ve oradan sonra rampaya bağlanıyor. Orada bütün hızınızı kaybediyorsunuz. Sonra rampaya direkt sıfırdan başlamış olacaksınız. Yani oraya bir dikkat etmeniz gerekiyor. Rampadan sonra da delikli koy dediğimiz bir yer var. Bu delikli koyun girişinde tehlikeli bir iniş var. Hızınız bir anda 70'i görebiliyor. Orası bayağı böyle dik bir rampa. Sakın orada freni bırakmayın ve çok dikkatli olun arkadaşlar. Zaten ben eğer kısmet olur da gidersek size o noktaları tek tek göstereceğim. Oralar çünkü çok tehlikeli. Oraya girdikten sonra sıcak asfalta çıkana kadar yanlış hatırlamıyorsam bir 5-10 kilometre soğuk asfalt ve mıcırlı yoldan gideceksiniz. Bayağı kötü, iğrenç bir yol orası. Soğuk asfalt sıcak asfalta çıktığınız zaman da sizi bir rampa karşılayacak. %4, %5 eğimli bir rampa. Asfalt güzel, yokuş da zorlamaz. Güzel çıkarsınız ama yokuştan sonrası porta giriyoruz abi. Çeşme portun rüzgarı meşhurdur. Biliyorsunuz o bütün yelkenciler falan hepsi orada. Orada çok sağlam bir rüzgar yiyeceğiz. Eğer grup halinde gidebilirsek birbirimize dönüşümlü ön çekerek orayı rahatlıkla atlatabiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, İzmir yarışındaki o otobanda yediğimiz rüzgarın 1,5-2 katını daha düşünün. Öyle sert bir rüzgar yiyeceksiniz. Daha sonra Çeşme çarşıya giriyoruz, Alaçatı'ya. Alaçatı'nın içine girmeden direkt yoldan Çeşme yoluna bağlanacağız. Finişe kadar olan kısımda da %1-2 eğimli bir düzlük var abi. Orada zaten Aziz Hocam'ın da bahsettiği gibi bir anda herkes abanacak, hızlar yükselecek. Orada kaçırırsak zaten geçmiş olsun, yarış biter. Benim notlarım da böyle. Yani dikkat edilmesi gereken nokta. Uzun parkur anlatacaksın galiba hocam. Uzun parkur çünkü bu sene değiştirmişler. Yani çok sakat bir yere döndürmüşler. Bilmiyorum baktınız mı o rotaya?
Vallahi öncelikle İzmir'i bilmen, Çeşme'yi bilmen çok iyi oldu. Hani daha da iyi oldu bizim anlattıklarımızı düzeltmen için. Uzun parkurda değişiklikleri gördüm ama hani benim yarışmadığım parkur olduğu için, yani yeni parkur olduğu için onları yine senin bilgilerini alırız, daha iyi olur. Şimdi kısa parkurla ilgili kapanış yapmadan önce tekrar hatırlatmakta fayda var. Şükrü hocam da zaten hani orayı biliyormuş. Dediğim gibi yarışın başındaki o mazgallar gerçekten çok tehlikeli. Mutlaka her sene hem uzun hem kısa parkurda orada düşen oluyor. Hatta geçen sene uzun parkurda benim takım arkadaşımız, abimiz, hani ve bu kişi de çok deneyimli biridir. Yılda 20 bin kilometre üstünde antrenman yapar. Maalesef orada takla attı. Yarışın başı olduğu için ve herhangi bir rampa öncesi olmadığı için, öncesinde rampa olmadığı için oraya yarışa 300 kişi giriyorsa 300 kişi de oraya o anda giriyor. Bu yüzden oraya çok dikkat edelim. Hani orada sürekli herkes mazgal mazgal diye bağırıyor ama yine herkes yüksek tempo şekilde gitmeye çalışıyor. Bu yüzden bizim için ilk en önemli kısım güvenlik olduğu için o kısma çok önem verelim. İlk baştaki o mazgal kısımlarına. Muhtemelen yine mazgallar düzelmediyse oraya dediğim gibi halı gibi bir şey konuyor. Ama belli bir süre geçtikten sonra o halılar kayıyor maalesef. Diğer o kısımda da dar yol dediğimiz kısımda rampa çok yüksek olmamasına rağmen tekrar söylüyorum. Yine de tempo çok yüksek olacağı için orada nabızlarımız yükseliyor. Ve sola dönüp o duvar dediğimiz rampaya hem tam 90 derece Şükrü Hocam'ın dediği gibi sola dönüş yaptığımız için hızımız iyice düşüyor. Ve nabzımız da yüksek olduğu için tekrardan o hızlanma ve ön gruba tutunma zor olabiliyor. Bu yüzden mümkünse yarış planımız şu şekilde olması gerekiyor. İlk başta o mazgalı sağ salim atlatacağız. Sonra da o dar yola grubun ön kısımlarında, bakın önünde demiyorum ama ön grupta, favori grubun içinde o tek dar yola girmeye çalışmamız çok önemli. Zaten diğer türlü gerisi gelecektir. Rüzgar kısmına da evet, Çeşme gerçekten rüzgarlı olacaktır. Hani İzmir yarışındaki rüzgar derisini hani tahmin edebiliyorum ama Çeşme'deki bunun belki 2, hatta Şükrü Hocam 1,5 katı dedi ama muhtemelen 2-3 katı olacaktır. Ben 45 minim profillerle yarıştım Çeşme yarışında. Gerçekten bayağı pişman olmuştum. İlk senemdi bu. Profillere dikkat etmekte fayda var. Yani çok yüksek profil bence can gerekir mi pek zannetmiyorum. Çünkü rüzgar gerçekten bayağı yoracaktır. Ama kalabalık ya da iyi bir grupta olursanız mutlaka hani bu rüzgarı da rahat bir şekilde atlatacaksınızdır. Hani temponuzda eğer sizden daha iyi bir favori grubundaysanız mesela çok fazla zaten önde yer almanıza gerek yoktur. Oradaki amacınız gruba tutunmak ve son kısımlarda iyi bir pozisyon alıp artık sprint ise sprint ya da kaçış denemeleri olursa onlara katılmaya çalışacaksınız. Kısa parkurla ilgili benim de söyleyeceklerim hani son olarak toplamak için bunlardı. Takımın çoğunluğu muhtemelen kısaya katılacak diye düşünüyorum. Bu yüzden şu anlık kısa parkurla ilgili herhangi bir sorusu olan var mı? Sanırım yok. Şimdi uzun parkuru biraz da konuşalım. Uzun parkurla ilgili geçtiğimiz seneden bu sene biraz farklı olmuş. Hani parkur konusunda benim de çok fazla hani bilgim yok ama şöyle söyleyeyim. Genel bilgileri söyleyeyim ben size. Kalan kısımlarda Şükrü Hocam yardımcı olsun bize. Toplam hani 110 kilometrelik bir parkurumuz olacak. Aşağı yukarı 1400-1350 civarı tam resmi olarak 1363 metrelik bir tırmanışımız olacak. Burada da yarışta aslında nasıl söyleyeyim 3 tane sert rampamız oluyor. Kilometre olarak genelde şu an profile de bakıyorum. 47. kilometrede ikinci istasyonun olduğu bir yerde güzel bir ciddi bir rampamız var. Aşağı yukarı 40 metreden 150 metrelere falan çıkıyoruz. 160 metre de olabilir bu. Orada inişli çıkışlı güzel bir rampa gözüküyor. Sonrasında da 68. kilometrede gerçekten güzel bir rampa başlıyor ve yarışın en yüksek elevasyonunu burada alacağız. Bu da aşağı yukarı 290-280 metrelere kadar bir çıkış olacak. Ama bu çıkış 50 metreden başlayacak. Yani gel aşağı yukarı 200 metrelik bir tırmanış kazanacağız. Sonra bu rampayı güzel bir çıkıyoruz. Bu rampanın zirvesinde yine rampa çok dikleşiyor. Ciddi bir iniş başlıyor. Ve bu inişin hemen ardından yine güzel bir rampaya çıkıyoruz. Ve bundan sonra yarış artık 85. kilometreden sonra zaten ön grup, favori grup tamamen bundan önce de belli olacaktır. Buradan sonra büyük bir iniş başlıyor. Yani yarışın kalan kısmı aslında iniş şeklinde olacaktır ya da düzlük olacaktır. Ama dediğim gibi zaten grubun çoğu kısmı 47. kilometrede bölünecektir. Daha sonra da o dediğimiz 70. 69. 68. kilometrede başlayan rampada da ön grup, favori grubu ya da kaçış grubu artık neyse oluşacaktır. Ve muhtemelen 78. kilometredeki o zirveden sonraki kaçan grubu favori grubunu bir daha arka grubun yakalaması pek mümkün olmayacaktır. Geçtiğimiz senelerde ön grup kalabalıktı gerçekten. Bir 5-6 kişilik bir grup vardı. Ve ön grubun biraz uyumasıyla beraber arka grup aşağı yukarı bir 4-5 kişi de bizim Mutlu Hocalar arka gruptan gelip ön grubu yakalamıştı. Yani eğer ön grup çok fazla uyursa arka grubun yakalama ihtimali var. Ama geçen sene yapılan hata bu sene yapılır mı pek zannetmiyorum. Çünkü geçen sene herkes birbirine baktı. Herkes sprinti düşündü. 5-6 kişi sprinte girmek varken 15 kişi sprinte girdiler. Yarış böyle gözüküyor. Parkurla ilgili de Şükrü Hocam bize şimdi rotayı bildiği için detayları anlatırsa seviniriz. Güzel olur Şükrü Hocam. Biliyorsun sanırım parkuru.
Şöyle şimdi ben de haritayı karşıma açtım baktım. Şöyle bir tekrar bir nereden geçiyor diye. Şimdi şöyle Alaçatı'dan muhtemelen dönecek Germiyan Ildır üzerinden Balıklıova'ya doğru gidiyor. Burada ya buraya kadar aslında bizi çok fazla zorlamaz. Bu yaptığımız Riva yoluna benzer bir düzlükte parkur burası. İşin rengi Balıklıova'da değişiyor. Balıklıova'da bildiğiniz zaten şeye bakarsanız eğim haritasına mevzu burada patlayacak. Yani biz elevasyonun çoğunu bu 70 ile 100 arasında ya 90 arasında toplayacağız. Burada çok sert bir tırmanma var. Yani tırmanma mesele değil aslında, tırmanılan yer çok kötü. Yine o ovacık diye bahsettiğim iki arabanın zor geçtiği soğuk asfalt ve çok kötü yol orası. Sol tarafınız uçurum arkadaşlar. Hani Allah göstermesin orada zaten bir kaza durumunda çok kötü bir duruma düşebilirsiniz. Balıklıova tarafından sonra aşağı doğru indiğimizde de yani bu Barbaros yazan yer var, Noğut olan tarafı. O bölgede de muhtemelen yolu otobana bağlıyor bir yerde. Bu otobana bağladıktan sonraki o otoban kısmı zaten inanılmaz rüzgarlı bir alan. Yani uzun parkurun şöyle bir dezavantajı var. Hem portta rüzgar yiyeceğiz hem bu Balıklıova tarafında rüzgar yiyeceğiz. Balıklıova tarafında uzun bir süre rüzgar yiyeceğiz bu arada. Orada zaten bütün enerjiyi biteceğiz gibi geliyor. Bundan sonraki kısımda da bu Barbaros, Nohut alan tarafları yine soğuk asfalt germeyene kadar çok kötü bir yol.
Germiyan'ın köy yollarından Alaçatı'ya bağlanan kısımda sıcak asfalt başlıyor. Oralar keyifli. Roller coaster gibi abi. İnçik inçik inçik yapacağız orada. Ama dediğim gibi tek problem bu Ildır'la Kadıobacık arasındaki lokasyon. Orada hem yol çok kötü, hem çok dik rampalar var, hem çok fazla rüzgar yiyeceğiz. O nedenle hani stratejimizi yaparken de bu rüzgarı ve eğimi göz önünde bulundurmamız lazım. Oraya bir tane checkpoint noktası koymuşlar. Şimdi bakıyorum da şeyde bak 5. checkpoint noktasında da zaten yani yemek memek bir şeyler diyor ama yine de biz geçenki İzmir yarışından tecrübeyle yanımıza yiyecek bir şeyler alalım. Gerçi bu iki organizasyon farklı kişilerin yaptığı organizasyonlar. Çeşme yarışı bu arada gerçekten İzmir yarışına göre çok daha iyi. Daha profesyonel insanlar yapıyor. Bu biliyorsunuz yarışları sunan Sayper abi var. Onların organize ettiği bir yarış bu. O yüzden daha eğlenceli, daha keyifli bir yarış olacağını düşünüyorum ama biz yarıştan önce yine gidip o parkuru bir gezmemiz gerekiyor. Çünkü not almamız gereken yerler var. Bu lokasyonlarda yollar çok fazla daraldığı için şakaya gelmez arkadaşlar. Yani anlık bir dikkatsizlik bize çok büyük şeylere neden olabilir. Ki benim bildiğim ve duyduğum daha önceki yarışlarda çok fazla yaralanan, sakatlanan sporcuların olduğunu biliyorum ben. O nedenle önden bir gidip bakmak her zaman iyidir. Ama bu seneki lokasyon farklı ve değişik olduğu için daha önce buradan geçirmiyorlardı lokasyonu. Burası biraz daha tehlikeli olmuş. Benim de ekleyeceklerim bu kadar.
Var mı acaba sorusu olan? Teşekkürler Şükrü Hocam. Uzun parkur, kısa parkur. Artık yani parkurdan ziyade genel yarış olarak da sorusu olan varsa dinleyebiliriz. Genel Çeşme yarışı ile ilgili herhangi bir sorusu olan varsa cevaplamaya çalışabiliriz. Yoksa Çeşme yarışının özelinde yazdığımız programı konuşabiliriz. Sanırım yok. Şimdi programla ilgili konuşalım. Arkadaşlar bu programı yazdığımızda yarışa 5 haftalık bir süremiz vardı. Ben programı hazırladım ve takım yol yarış antrenman grubundaki kaptanlarımıza Özgür abiye ve Harun'a ben bunu yolladım. Onlar da size her hafta neler yapacağınızı anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi bu programı mantığını anlamaya çalışacağız size beraber. Yani neler yazdık ve nelere ihtiyacımız olacak ve bunu bu antrenmanı yaptıktan sonra neler kazanmayı planlıyoruz şeklinde. Öncelikle antrenman programımızda 4 günlük antrenman yapacakmış gibi ben ayarladım. Yani ideal olarak 4 gün siz zaman ayırabiliyorsanız bu program için bu programı %100 şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu antrenman programımızda pazartesi gününü boş bıraktım her hafta. Salı ve perşembe günleri interval koydum. Pazar günleri takım uzun dayanıklılık sürüşleri ekledim. Cumartesi günü de eğer vakit bulabilirsek yine uzun sürüş ve ara ara içlerine tempo sürüşleri ekledim. Şimdi tabii sizin hani pazartesi günü çok boş bir gününüzdür. Salı günü çok yoğun bir gününüzdür. Ya da hava durumu buna izin vermez. Bu günleri yer değiştirebiliriz. Ama mantık olarak 2 gün intervalimiz var. Yarışa yönelik hazırlanmış. Bir günde dayanıklılık antrenmanımız var. Çünkü hatta şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi dayanıklılık antrenmanına ne ihtiyacımız var diyen olabilir. Demez bizim takımdaki sporcularımız ama onun da bilgisini verelim. Yapılan son araştırmalar şunu gösteriyor ki 90 saniyenin üzerindeki her eforda dayanıklılık yani zon 2 kapasitemiz, aerobik kapasitemiz daha doğrusu etkili oluyormuş. Bakın hani çok değişik bir bilgidir bu. 2 dakikalık bir efor aslında hiç zon 2 ile hiçbir alakası yoktur. 2 dakikaya sonuçta hani maksimum veriyorsun. Ama 90 saniye yani 1,5 dakikadan sonraki yaptığımız her eforda bizim dayanıklılık aerobik kapasitemiz etkili oluyor. O 2 dakikalık ya da 90 saniye üstündeki gücümüzü geliştirmemiz için o zon 2 kapasitemiz, aerobik kapasitemiz çok yüksek olması gerekiyor. Bu yüzden pazar günkü antrenmanlar en az interval antrenmanları kadar önemli. Yani 2 saat, 3 saat neyse artık ne kadar ayırabiliyorsak 1,5 saatin üzerinde düşük tempo çevirmemiz gerekiyor. Hatta bunlar da sosyal takım sürüşleri için çok ideal. Hani kahve sürüşleri olabilir. Ne bileyim sosyal fotoğraf çekme sürüşleri olabilir. Hiç fark etmez. Sohbet sürüşleri olabilir ama mutlaka yapmamız gerekiyor. Ve bu sürüşlerde tempomuzu korumamız gerekiyor. Yani pazar günü gerçekten düşük sürmemiz gerekiyor. Hafta içi 2 tane interval yaptıysak. Salı günkü antrenmanlarımız, yani gün demeyeyim aslında, haftanın ilk interval antrenmanlarımız VO2max antrenmanları koyduk. Yani VO2max neydi? Daha önce konuştuğumuz gibi zone 5 bölgesindeki antrenmanlarımızı aşağı yukarı 3 dakika, 4 dakika ile 8 dakika arasında sürdürebileceğimiz maksimum gücü arttırmaya yönelik bir antrenmanlardır bunlar. Bu antrenmanları yazma sebebim, bildiğiniz gibi zaten yarışta anlattığımız gibi 2 dakika, 3 dakikayı geçen çok fazla bir rampa yok. Uzun parkurda da işte 8-10 dakikalık rampalarımız var. İşte bu kısa rampalardaki gücümüzü arttırabilmek için bu ilk interval antrenmanlarını yapmamız gerekiyor. Bu bizim aşağı yukarı 5 dakikalık, 6 dakikalık gücümüzü yarışa kadar yükseltmeyi hedefleyen bir bölge. O yüzden ilk intervalimizi mutlaka yapmamız gerekiyor. Haftanın ikinci sert intervali neyse, zone 4 yani eşik antrenmanı koyduk. Threshold antrenmanı. Yani bu ne demek? Aşağı yukarı 30-40 dakikalık, tabii resmiyette 60 dakikalık gücümüzü arttırmaya yönelik antrenmanlar. Bu antrenmanlarda ne yapıyoruz? Eğer biz FTP seviyemizi, yani zone 4 seviyemizi yukarıya çekebilirsek, bu bizim haliyle VO2max kapasitemiz de artıyor. Yani 2 dakikalık, 5 dakikalık gücümüzün de ulaşabileceği üst limiti yükseltmiş oluyoruz. Aynı zamanda kas dayanıklılığımız da artıyor. Yani yarıştaki o yarış temposunda uzun süre çevirebilmemizi sağlıyor. Acıya daha fazla dayanmamızı sağlıyor. Daha geç pes etmemizi geliştiriyor gibi bir sürü faydası var. O yüzden ikinci interval antrenmanımız da Perşembe günü yazdığım antrenman programlarında çok çok önemli. Yani bu iki intervalimiz tamamen aslında yarışa odaklı. Birisi VO2max, birisi threshold dediğimiz eşik antrenmanlara. Gelelim cumartesi günü yazdığımız, yani haftanın üçüncü yapılan, sarıyla işaretledim ben bunu programda. Yani diğer üç antrenmanımızı yaptık pazar günü ve bu iki intervalimizi. Vaktimiz hala varsa yapabileceğimiz güzel bir antrenmandır bu. Şimdi bu antrenmanlar yine dayanıklılık endurance sürüşleri içinde ufak ufak tempolar koyduk. Yani 4x10 olur, İşte 3x15 tarzı antrenmanlar koydum. Bu antrenmanlara da tempo ekledim. Yani burada güzel bir tempo sürüşü olabilir. Beraber seri bir şekilde dönerek threshold'unuza çok gelmeden, o zone 4 dediğimiz kısma gelmeden, zone 3, zone 2.5 arasında böyle yüksek hız ama çok aşırı böyle sizi yoracak bir tempoya ulaşmadan yapabileceğiniz güzel tempolar. Yani bu tempoyu aslında şöyle özetleyebilirim. Düz yolda yarıştaki pelotonun arkasında gidiyormuşçasına bir tempo olarak düşünün. Yani yarış temposu diyebiliriz buna. Grubun içindeki temponuzu geliştirmek için, sizin kas dayanıklılığınızı arttırmak için yazdığım güzel bir antrenmandır bu tempo antrenmanları. Ve bunlar çok zevklidir. Geçen hafta grupta da konuştuğumuz, böyle dönerek yapmışsınız. Özgür abi, sonra işte Güven abi falan vardı. Emre hocam da vardı sanırım. Tam tabii hatırladığım kadarıyla. Zafer hocam da olabilir. Tam karıştırıyorum, kusura bakmayın.
Başkan da antrenmanlar.
Şükrü hocam da varmış. Bu tarz antrenmanlar, bu tempo antrenmanları sizin kas dayanıklılığınızı artıracaktır ve sürat yeteneğinizi artıracaktır. Grupta da konuşmuştuk. Şöyle bir şey vardır. Siz FTP'niz ne kadar yüksek olursa olsun ama sürete alışık değilseniz, o yüksek hızlarda hızdan dolayı bile nabzınız yüksek olacaktır. Rahat hissetmeyeceksinizdir. Rahat hissetmediğiniz için nabzınız yüksek olacaktır vesaire. Bundan dolayı bu tempo antrenmanları da önemli. Ama bizim için altın olan, yani nokta atışı yapacağımız salı intervali, perşembe intervali ve pazar günkü endurance sürüşler, takım sürüşleri. Bunlar, bu üçü çok önemli. Artık vaktimiz var. Cumartesi günkü tempo yapılır. Çok güzel olur. Yine vaktimiz var. Yine programımıza çarşamba ve cuma günleri de böyle opsiyonlu sürüşler ekledim. Mesela bir tanesi cuma günü diyelim, dinlenme sürüşü oluyor. Zone 1 süreceksiniz. 30 dakika, 40 dakika yapabilirsiniz. İşte çarşamba günü düşük tempo zone 2 yapabilirsiniz. Hatta fast start sürüşler yapabilirsiniz. Böyle nasıl söyleyeyim, 1,5 saat süreceksinizdir. Bunun ilk 30 dakikası, 40 dakikası aç bir şekilde sürüş yapabilirsiniz. Bu sizin dayanıklılığınızı artırmak için. Ama asla ve asla bu iki interval arasına sert sürüş koymamamız gerekiyor, yapmamamız gerekiyor. Çünkü siz salı VO2max yaptık, perşembe de threshold var, zone 4 intervali. Ama siz gidip çarşamba günü saçma bir şekilde işte ne bileyim segment kovalarsınız, işte yokmaçı yapayım, grupta birini kovalayayım, ön çekeyim, sert süreyim yaparsanız, perşembe günkü antrenmanı yapmanız gereken sertlikte yapmayacaksınızdır. Bu sefer de bizim gelişimimiz istediğimiz şekilde olmayacaktır. Çünkü yeterince vücudu iyi uyaramayacak oluruz. Yeterince vücudu dinlendirmemiş olacağımız için. Programımızın genel mantığı bu şekilde olacak. 5 haftalık bir program dediğim gibi. Takım kaptanları bunu size her hafta söyleyecek. Bu hafta şu var, bugün şu var tarzında size yazacaklardır. Herhangi bir sorunuz olursa yine takım kaptanlarına ya da bana sorabilirsiniz. Ya da kafanıza yatmayan bir kısım olursa mutlaka danışın. Beraber tartışarak düzeltmeye çalışalım. Yarış haftasında yine hani belki alışık olmayanlar için garip gelebilir ama taper dediğimiz daha önce anlattığımız peak yapma ve taper yani kazandığımız formu kaybetmeden vücut yorgunluğumuzu düşürmeye yönelik antrenmanlar yazdım. Yani bizim yarış haftası da intervalimiz olacak. Ama tabii bambaşka bir interval olacak. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela bu hafta 5x5 yaptık diyelim. Aralarda 2 dakika dinlendik. Şu an örnek veriyorum sadece. Ama yarış haftası 3x3 yapacağız ve aralarda 5 dakika dinleneceğiz. Yani artık amacımız orada vücudumuza interval yapıp vücudumuzu yorup gelişmeyi beklemek değil. Kazandığımız o boy 2 max'i korumak, onu hatırlatmak ama set aralarını uzun tutarak da yorgunluğumuzu çok fazla arttırmamak. Mantık bu şekilde olacak. Bu yüzden program çok hassas bir şekilde yazıldı. Eğer kazanım görmek istiyorsak bu hassaslığa biz de çok iyi bir şekilde uyarak kazanımlarımızı elde edebiliriz. Ama siz uyduruyorum ben oraya 3x3 yazmışımdır. Aralarda 5 dakika dinlenme yazmışım son hafta. Siz ya ben iyi hissediyorum 5x5 yapayım. Araları da işte 5 dakika değil de 2 dakika yapayım derseniz gerçekten o antrenmanı yapabilirsiniz ama bu sefer yorgunluğunuz da artacaktır ve yarışa yorgun gireceksinizdir. Bu yüzden programa ve özellikle bu programın elinde olan takım kaptanlarına mutlaka uymak gerekiyor söylediklerine.
Çok öyle bir şey demeyiz hocam. Çok araları genelde uzun tutmayı seviyoruz.
Çok tabii işte hani şu var. Bölüyorum Özgür abi. İşte uzun tutmamız gereken yerde uzun tutacağız ve eğer programı düzgün yaparsak kısa olması gereken yerlerde de kısa yapmamız gerekiyor. Çünkü aynen eğer öyle. Bu sefer biz kısa kısımda da kısa yapmazsak bu sefer yine istediğimiz uyarıcıyı alamayız vücudumuza ve yine gelişmemiz yavaş olacaktır. O yüzden programa uymaya özen gösterelim.
Tamam, ben şimdi burada bir şeyler eklemek istiyorum. Bu salı günkü intervali biz yapalım diye çıktık takım olarak. Haliyle 6-7 kişi falandık sanıyorum. Ön taraftaki arkadaşlar yapıyor. 4 dakikalık %120'sini falan veriyor. Onda bir sıkıntı olmuyor. Arkaya düştüğü zaman 3. sıraya o zaman tahmin ediyorum ki ya zon 4'e ya da zon 3'e kadar düşebiliyor. Yani dinlenmeye düşemedik bir türlü. Ve bu yeterli dinlenmeye düşemedik. Ayrıca 4 dakika mesela dinlenmemiz normalde 5 dakika olmamız lazımdı. Ama bizim dinlenmemiz 8 dakika oldu. Böyle bir şeyle karşılaştık yani grup sürüşü yapınca.
Şimdi şöyle abi, böyle özellikle VO2max antrenmanları tempo antrenmanı yapmıyorsak ya da threshold antrenmanı yapmıyorsak VO2max antrenmanları çok yüksek tempo olduğu için bu antrenmanları böyle dönerek yapmamız pek doğru mümkün değil. Yani şöyle, ben eğer öne geçtim 4 dakika çevirdim, o sırada sen arkada dinlenmeyi planlıyorsan öyle bir mümkün yok. Hani öyle bir olay yok.
Zaten nasıl başaramadım.
Tabii hani olmaz, bunu nasıl yapabiliriz mesela? Güzel bir rampa bulabiliriz 4-5 dakikalık. Orayı inçik yapılabilir. Ya da eğer bunu düzde yapacaksak ya da hafif eğimli bir yolda yapacaksak hani ikili mesela 10 kişiyiz diyelim. İkili araya böyle bir 30 saniye mesafe bırakarak tempoya başlayabiliriz. Çünkü önümüzdeki kişinin rüzgarına girdiğimiz zaman tamam öndeki kadar tempo vermeyeceğiz. Ama dinlenecek kadar düşük de vermeyeceğiz. Yani o 4 dakika çevirirken ben dinlenirim, maalesef böyle bir mantık yok. Ama tempo antrenmanında seri dönerek herkes aynı eforu verebilir. Onda bir sıkıntı yok. Zaten hani watt birazcık düşse de o zorluk, o nabız düşmeyecektir. Tempoda bir sıkıntı yok. Yani cumartesi günkü antrenmanlardan bahsediyorum. Hatta evet, perşembe günkü antrenmanda buna dair. Ama VO2max'te maalesef böyle bir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim. Sen de ben antrenmanı çıksak, ben önde 4 dakika basarken senin arkada dinlenme ihtimali var mı olur? Böyle bir dünya yok. Aynı şekilde sen önde de 4 dakika VO2max versen ben de dinlenmem. Hani seviye farkı var diyelim aramızda. Ama sen zon 5 verirken ben de gidip zon 1 veremem yani. Zon 2'ye de dinlenme diyemeyeceğimiz için. O yüzden mutlaka hani araya bir mesafe koymakta fayda var. 30 anladım. Saniye, 20 saniye neyse artık konulursa antrenman güzel olacaktır.
Evde trainer'da veyahut da tek başımıza çıkarsak veyahut da tırmanış falan yapabilirsek plana uyabiliyoruz. Ama salı perşembe günleri de güzel bir motivasyon oluyor. Faydasını da görüyoruz zaten. Hemen Garmin falan her taraf bağırmaya başlıyor. VO2 Max'i impact yapıyorsun, patlatıyorsun falan iyi geliyor aslında da. Tam senin yazdığına uyduramadık. Bir bakalım. Bir daha bir deneyeceğiz bakalım.
Ya şöyle abi, hani ben programı yazıyorum. Hani ben en ideal dünyada en ideal sporcularla, en ideal beslenmeyle, en ideal destekle yapılabilecek programı yazıyorum. Hani tabii bunun %100'ünü uyabilirsek harika, ama bunun %80'ini, 85'ini, 75'ini bile uysak zaten gelişeceğizdir. Hani en ideale yakın şekilde, hani şu bile güzel aslında. Hani biz yapmayı denedik, şu kadar yapabildik, bu kadar oldu. Bu güzel. Hani sonuçta bir antrenman yaptınız ve zaten dediğin gibi Garmin'leri bile hemen sonuçları görmeye başlamışsınız. Bu çok güzel. Yani %100'ü yapamasak da sorun değil. Ucundan bir yerinden doğru yolda olduğumuz zaman biz de doğru şekilde gelişeceğiz. Tabii ama bunun ideali de dediğim gibi, hani araya böyle bir 10 saniye, 15 saniye bir fark açarsa o 4 dakika boyunca güzel olur. Dinlenmelerde yine birleşiriz. Yine düşük tempo süreriz. O 4 dakikalarda bir 10 saniye, 15 saniye, hani 150 metre, 100 metrelik bir fark olduğu zaman 4 dakikalar geçecektir.
Anladım. Tamam. Tamam. Grup sürüşüyle alakalı gene ayrıyetten bir konuşuruz ya, nasıl bir şey yapabiliriz diye. Onları da devam ettirmek istiyoruz aslında. Yani ben şahsım adına faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun
şöyle zaten
grup sürüşü yapabilirsek, yani VO2 Max'ta grupta dönebilirsek onun da bayağı bir faydası olduğunu düşünüyorum yani.
Şöyle yapabilirsiniz abi. Hani seri dönme, yani 1 saniye 2 saniye önde kalıp seri makara dediğimiz kısmı yapılabilir. Ancak o zaman bu iki mekse gelir. Ama o da hani gerçekten yüksek efor olur. Hani ben bizim misinde dönüşlerinde hatırlarsın. Hani ben seriye döndürdüğüm zaman grup yavaş yavaş bölünür. Hani çünkü orada tempo hiç düşmez. 30'sa 31, 31'se 32, 33, 34, 35 artık çeviremeyecek kısma gelir. Orada da yavaş yavaş kopmalar başlar. Hani VO2 Max bu şekilde olabilir. 4 dakika olur mu? Olur. Ama burada da grup sürüşü işte iyi bilen sporcularla yapmanız gerekir. Eğer orada birisi makarayı ters dönerse kaza olabilir. Ya da sıra kayabilir. Gereksiz yere kopmalar olabilir. Ergin de mesela burada. Onunla beraber de çok yapmışlığımız vardır. Seri makara yapılabilir. Ama işte bu biraz da sizin grup dinaminizle, o gün kimler geliyor, o günkü gelenlerin seviyesi. Yani yakın günlük olarak lazım. Da değişebilir. Yani. Tabii yakın olmak lazım. Günlük o günde sporculara göre de kararlaştırabilirsiniz.
Güven Emre ile Güven'le bir denedik bir şeyi yakalamaya çalışırken, ama bir 5-10 saniyeye de döndük. Mesela fena değildi aslında, o da güzeldi.
Tabii 5-10 saniyelik bir kısımda sıkıntı olmaz zaten, ama geçen işte Emre hocamın dediği, ben arkada dinlenemedim dediği, o dinlenme zaten yapamazsın. Hani benim karşı çıktığım kısım orası. Yoksa seri dönmeniz güzel bir şey zaten.
Anladım abi, tamam.
Var mı acaba başka programla ilgili sorusu ya da yarışla ilgili olabilir? Hani benim bugünlük notlarım bu kadar. Artık sizden soru varsa onları cevaplayabiliriz.
Bir sorum var benim ama. Daha önce bana bir program yazmıştınız ama işte orada bir düşüş yaşamıştım. Trainer'ım vesaire yoktu. Şu an trainer'ım var ama bu programı tekrar yazma imkanınız olur mu? Ben bilgi sporcu bilgi fişini iletsem size.
Tabii ondan yana bir sıkıntımız yok, ama eğer siz Çeşme yarışına hazırlanacaksanız takımla beraber olan antrenmanı yapabiliriz. Ama ayrıca hani normal gelişimle ilgili bir program istiyorsak o bana bilgi fişini atarsanız atarım. Ben bireysel olarak da çalıştığım var şu anki grupta sporcularla. Ayrıca takım olarak antrenman yapmak isteyenler için de zaten böyle kaptanlara attığım programımız var. Yani iki programdan istediğiniz, eğer birebir istiyorsanız yine ben yazabilirim hocam size. Yoksa yine Özgür abiden ya da Harun'dan takım programını takip edebilirsiniz.
Tamam. Hocam bir de son olarak Swiss üzerinden ben FTP değerimi ölçmek istiyorum, ama oradaki programda bir 1 saat 15 dakikalık var, bir de 45 dakikalık var. Hangisini seçmeliyim?
Şimdi nedir? Onur hocam, sen muhtemelen bu Zivis sorusunda sen sormuştun değil mi? Hesapla ilgili, yanlış hatırlamıyorum. Bakayım gruba hatta. Evet, yani almaya çalışıyorum. Tamam, hem onu da cevaplamaya çalışalım. Şimdi daha önce de konuştuğumuz gibi bu test konusuyla ilgili çok soru geliyor. Burada önemli olan kısım bizim bir testi seçmemiz ve tutarlı olması için bundan sonra da HEPO testi yapmamız. Yani biz önce A testini yaparsak sonra bir program yapalım. Program sonunda B testini yaparsak karşılaştırmamız pek doğru olmuyor. Bu yüzden herhangi bir testi bizim psikolojik olarak ya da fizyolojik olarak bize uygun olan bir testi seçip o teste sabit kalıp bütün bir sezon boyunca o testi yapabiliriz. Bana sorarsanız valla ben bütün testleri yapmış biriyim. 60 dakikalık test de yaptım, 20 dakikalık da yaptım, ramp test de yaptım. Benim için en ideali ramp test dediğimiz her 1 dakika boyunca 18 ya da 20 watt sabit bir şekilde artırarak yapılan test. Bunları Spotify'da bununla ilgili konuştuğumuz bir bölüm de var. Şükrü hocamdan rica edersen o sana gönderebilir bunun linkini. O testi yapmak daha kolay olur. Niye? Normal 20 dakikalık bir test yaptığımız zaman orada psikolojik olarak gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Bir de tempo sorunu oluyor. Doğru tempo yapamayabiliriz. 20 dakika dolmadan patlayabiliyoruz. Ya da 20 dakika bittiğinde hala gücüm vardı diyebiliyoruz. Yani testin yanlış çıkma ihtimali yüksek oluyor. Ama ramp test dediğimiz test, Spotify'da dinleyince de daha iyi anlayacaksınız. Her 1 dakika sabit bir şekilde tempoyu yükselttiğim için yani herhangi bir tempo sorunumuz yok. Eğer düzgün bir trainerımız varsa ki senin trainerında bu yapılabilir rahatlıkla. Patlayana kadar yaptığımız için hani tempo sorunu ya da psikolojik bir zorluk da kalmıyor. Çünkü zaten çok çok aşırı yüksek tempoyu 2 dakika, 3 dakika, maksimum 4 dakika çeviriyoruz. O yüzden de 20 dakikalık ya da 60 dakikalık testlere göre çok daha yapması kolay oluyor. Bir test kolay olduğu zaman da daha sık yapıyor sporcu. Zaten bizim her zaman önerdiğimiz şey de 4 ile 6 haftada bir test yapmamız. Doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız, neler doğru bunları görebilmek için. Ben kendim şahsen sporcularıma ramp testi öneriyorum. Ama isteyen sporcum 20 dakikada yapabilir. Zivilt üzerinde de bu ramp test dediğim testi göreceksinizdir.
Şu an gördüm testi.
Ben de aynı testi yapıyorum. Diğeri çünkü bayağı bir zor geliyor. Uzun oluyor. Ramp test daha iyi bence.
Onur hocam bu arada diğer soruna da sen şimdi hesabı anladığım kadarıyla internetten açtın ama o hesaptan alışveriş yapabilmek için yine bunu bir iPhone'a ya da iPad'den yapman gerekiyor. Bunu da sana şöyle tavsiyede bulunabilirim. Tanıdığın ya da takımdan birisinin iPhone'una bu açtığın hesabın ID'sini ve şifresini verirsin. O kişi hemen telefonundan girer senin şifreni ve ID'ni. Oradan Zwift'e girip senin bilgilerini neden ona Zwift üyelerini alır. Sonra senin hesabından çıkış yapabilir. Yani sen alışveriş yapabilmek için geçici olarak da olsa bir iPhone'dan o hesaptan giriş yapman gerekiyor.
Tamamdır. Tamamdır.
Evet, var mı acaba başka sorusu olan? Sanırım yok Şükrü hocam. Senin eklemek istediğin bir kısım var mı?
Benim de yok hocam. Teşekkür ederim. Güzel sohbet oldu.
Vallahi çok teşekkürler. Güzel oldu. Hani daha yarışa kadar zaten konuşacağız. Hani antrenmanla ilgili de detaylı olarak her hafta neler yaptınız bunları da duymak istiyorum. Neler oldu, neler güzel oldu, ne hissediyorsunuz? Tek tek bunları da beraber bir sonraki haftada konuşarak yine süreç içinde değişimler ya da eklemeler yapabiliriz. Antrenman belki çok kolay gelebilir bazılarınıza, bazılarınıza zor gelebilir. Bunları yine detaylandırırız. Bir de ek olarak hani konumuz işte bu akşam biliyorsunuz Zwift'te de bir toplu bir sürüş yapmayı planlıyorduk. Ona da sanırım aramızda katılacak olan arkadaşlarımız da var, sporcularımız var. Orada da siz programınızdaki antrenman neyse onu yapabilirsiniz. Her türlü beraber sürüş olacak. Hani benim programımda bugün 12 sürüş var 90 dakika. Başka birisinin işte bu 2 max intervali de olabilir. Bunda bir sorun yok. Yine hep beraber siz kaç watt verirseniz verin. Karşıdaki kişi kaç verirse versin. Yeter ki pedal çevirdiğiniz sürece hep beraber sürüş olacak. Beraber gideceğiz yani watt'tan bağımsız bir şekilde. Aşağı yukarı 25 dakikamız mı 30 dakikamız gibi süremiz var. Zwift'te gelecek olanlarla da orada görüşmek üzere diyorum.
Görüşmek üzere hocam.
Görüşürüz hocam, sağ olasın.
Çok teşekkürler, iyi akşamlar.
Arkadaşlar. Tam yüzüne kapat. Özgür konuşmasaydı yüzüne kapatacaktı.
Kuşla ilgili ben tabii arıyorum. Kuş yetiştiriciliği ile ilgili bir sorun vardı benim ama onu başka bir ortamda sorayım.
Dernek binasına gelin.
Onu uzmanlık alalım lütfen.
Güvercin ve kuşla alakalı bir sorun vardı. Onu daha sonra sorayım ben. Şimdi arkadaşları meşgul etmeyeyim.
Yok tabii. Ayrı bir şey atarız. Onun için ayrı podcast yaparız zaten.
Öyle yapalım bence de.
Siz şimdi binecek misiniz acaba?
Valla yarın sürüş var. Bilmiyorum. Binebilirsem, yetiştirebilirsem binerim belki.
Ben de 4.30'da kalkacağım sabah da. Normalde bugünkü şey neydi antrenman?
Normalde bugün çarşamba bayağı bir sakin bir şey vardı. Hiçbir şey yoktu. 12.
Yani ben de o zaman bir altında işten geldim. Yarım saat 45 dakika boş çevirsem fena olmaz herhalde.
Ya bence sen yapacaksan, antrenman yapmak istiyorsan yarınki antrenmanı yap. Threshold'dan 10 dakika çevir işte 3 set. Perşembe yine yazıyorsun.
Yarınkini bir atsana diyeceksin. Bana ne? Bir atsana bana yarınkini.
5x10 %100 ya.
5x10 %100 işte o kadar. Aynen. Ama ben atarım
ben şimdi. Ben FTP'imi bilmiyorum. Ben güven FTP'imi bilmiyorum.
Güven Bey özel. 300.
Bildiğin yerden başla.
Güven Bey özel. Yerden başlayabiliyor muyum?
Tabii tabii.
Peki cuma ne yapacağız?
Cuma namaza. Yağmur duası yapacağız. Senin evde olduğun gün yağmur yağacak. Çünkü bizim off günümüz.
Bostancı Migros karşısındaki merkez camiine gideceğiz. Oğlum sen gelmiyor musun?
Gelirim. 4-2-4-4-2.
Karton al yanına. Karton. Yağmur varmış. Dışarıda kılacağız namazı.
Hiçbir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar cuma binmeyeceğiz mi ya? Böyle bir rezalet olabilir mi?
Cuma günü benim 2'de ofise gitmem lazım. Uzun zamandan sonra. İlk defa ofise gideceğim.
Sabah süreceğiz
ama
zaten.
Sabahleyin havalar sıcak. İsterseniz bir yağmurda üvezliği dönelim. Darlık marlık. Öğlene kadar.
Hava sıcak, yağmurlu üvezliği dönelim.
Peki hava, arabayla mı ineceğiz üvezliği sürerek mi?
Abi şeye gideriz işte o başlangıca park ederiz. Gözlemecilerin oraya. Yağmurda ince ince olabilir. Gideriz. Mantıklı.
Cuma günü.
Cuma
Şükrü
günü.
Şükrü izin al Cuma'ya.
Hı, oldu. Pazar günü ne yapıyoruz ya? Pazara program çıkardım.
Pazar günü ben hanımları alacağım abi. Çocukları hanım alacağım. Evdeyim ben. Çocuk bakacağım.
Ben pazar gece çalışacağım. Uydurabilirim. Peki. Bakalım. Ya bana şu programı bir atsanıza. Hemen zifte yazayım. Gerçi bilmiyorum. Komşudan laf gelirse sürmem zaten de. Bakayım ben.
Atıyorum abi.
Atıyorum. Tamam, hadi görüşürüz o zaman. Hadi çıkıyorum o zaman. Hadi çıktım.
Haydi öpelim.
En son ben çıkarım. Önce Şükrü çıksın sonra çıkacağım.
Hepiniz ne bak. Zaman atıyoruz abi güvercinleri?
Confident Diş Kliniği, BUP ve Maltepe Belediyesi'nin sunduğu Cycling Talks bitti.